Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Fervardin 1402, Hicri Kameri 29 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 20 Nisan 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dost Diyarında ve Nur'a Giden Yol adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Kürdistan halkının ayrılıkçı gruplardan nefret ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı hukuki işlerden sorumlu yardımcısı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Amerika aleyhine verdiği kararın iki bölümden oluştuğunu söyledi. Şeyh Naim Kasım, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın cesurca olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudanlılarla ateşkes için görüşüyoruz dedi. Batı Şeria'da Siyonizm karşıtı operasyonlar devam ediyor. Ve San'a'da yaşanan izdihamda 78 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kürdistan'ın 11 Sünni din aleminin şehit olmasına işaretle bu din adamlarının Ramazan ayında mazlumane şehadeti Kürdistan halkının bölücü gruplardan nefret etmelerine neden olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Kürdistan'ın Ramazan ayındaki din adamlarının şehadetinin anma günü münasebetiyle şöyle bir mesaj paylaştı. Bu büyüklerin şehadetleri İran ve Kürdistan için telafisi mümkün olmayan bir kayıp olsa da onların mazlumane şehadetleri bu olayın görünür ve gizli piyonlarının rezil olmalarına ve Kürdistan halkının bölücü grupların ve eklektizizme hareketlerin düşünce ve eylemlerinden nefretine neden olmuştur. Reisi mesajında şunlar da söyledi. Elbette bu şehitlerin ve Müslüman ümmetlerin diğer şehitlerinin temiz kanı Kudüs-i Şerif'in Müslümanların ilk kıblesinin İsrail'in gaspçı ve yıkılmakta olan rejiminin işgalinden kurtuluşunun temeli olacaktır. Asırlardır İslam ümmetinin ilmi ve kültürel gururunun ortaya çıkış yeri olan Kürdistan'ın tertemiz toprağı ve bu diyarın din okulları ve camileri şimdi tüm gücüyle ve İran İslam Cumhuriyeti mukaddes nizamının desteğiyle bu kutsal yolu gururla sürdürecektir.
İran Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya ve savunmasız Filistin halkına yönelik son vahşice eylemini işaret ederek bu saldırıları sadece kınamanın yeterli olmadığını söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, dün İslam ülkelerinin büyük elçileri ve iş insanları ile birlikte iftar yemeğinde Ramazan bayramını şimdiden tebrik ederek, Siyonist rejimin son dönemde Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'in savunmasız Müslümanlarına düzenlediği saldırıya işaretle, bunların sadece kınamanın yeterli olmadığına değinerek şunları söyledi. Bugün Müslüman halkların beklentisi Siyonist rejimin cinayetlerine karşı koymak ve mazlum Filistin halkını desteklemek için pratik eylemdir. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin meselesine öncelik çözümünü, İslam İnkılabı rehberinin Filistin halkının oylarına başvurarak kaderini belirleme ve Filistinlilerin arzu ettiği hükümeti kurma girişimi ve önerisi olarak gördüğünü sözlerine ekledi. Seyyid İbrahim Reisi sözlerinin devamında düşmanın İslam toplumlarını zayıflatma stratejileri arasında bölücülük, terör ve tekfirci gruplar oluşturma, işgal ve Müslümanların kutsallığına hakaret etmek olduğunu belirterek İslam ülkelerini bu komplolara karşı birleşmeye çağırdı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Dehkan, Uluslararası Adalet Divanı'nın Amerika aleyhine verdiği karar, Amerika'nın İran ile Amerika arasındaki dostluk anlaşmasının hükümlerini ve mali meseleleri ihlal etmekten mahkum edilmesiyle ilgili olduğuna vurgu yaptı. Merkezi lahiyede bulunan Uluslararası Adalet Divanı Mart 2023'te İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı mal varlıkları davasında Amerika'ya yaptığı şikayetle ilgili olarak Amerikan hükümetinin tüm savunma ve iddialarını reddederken Washington aleyhine karar verdi. Genç Muhabirler Kulübü'ne demeç veren Muhammed Dehkan şunları söyledi. Uluslararası Adalet Divanı dünyanın en yüksek hukuki ve adli mahkemesidir ve Birleşmiş Milletler'e bağlı olduğu için aldığı karar ülkeler açısından önem arz etmekte ve birçok ülke kararın onların aleyhine çıkmasın diye çok büyük paralar harcamaya hazırdır. İran Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısı şunları da ekledi. Karara göre para miktarı üzerinde anlaşmak için Amerikan Hukuk Departmanı ile 2 yıl içinde görüşmemiz gerekiyor. Anlaşmaya varılamazsa mahkemeden tekrar karar vermesini isteyeceğiz.
Tebriz El Dokuma Halıcılar Birliği Başkanı, İran'ın başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşma göz önüne alındığında, Tebriz halıları başta olmak üzere İran el dokuması halılarının geleceğinin parlak olduğuna vurgu yaptı. Ahad Azimzade, İran Pres Haber Ajansı'na verdiği demecinde, İran ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın İran halı ihracat pazarına olumlu yansıdığını ifade ederek şunları kaydetti. Halı pazarı Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ihracat için iyi durumda ve İran halılarının son 8 yıldır Suudi Arabistan'a ihraç edilmediği göz önüne alındığında iki ülkenin anlaşmasıyla İran halılarının gelecekteki pazarının iyi olacağı öngörülüyor. Tebriz el dokuması halılarının dünya pazarlarındaki konumunu olumlu değerlendiren Azimzade şunları söyledi. Üretimin azalması ve eş zamanlı olarak küresel talebin artması nedeniyle İran halılarının durumu iyiye gidiyor ve dünya pazarlarının talebine göre halı üretilmesi gerekiyor. Tebriz El Dokuma Halıcılar Birliği Başkanı şunları da ekledi. Çin bir ara halı üretimine başlamış ancak başarılı olmamıştır ve bu nedenle Çin halılarının %98'i atılmıştır. Şimdi Çin, İran halılarının en iyi alıcılarından biri haline gelmiştir.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin genel sekreter yardımcısı bölgenin istikrara doğru ilerlediğine işaret ederek İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın cesurca olduğunu söyledi. El-Ahd Haber sitesinin raporuna göre Şeyh Naim Kasım şunları söyledi. Bölgede yaşananların başında Suudi Arabistan ile İran arasındaki anlaşma geliyor. Bu anlaşma bir rüyaydı ama İran ve Suudi Arabistan cesur bir karar aldıkları için bu anlaşma yapıldı. Çünkü birbirleriyle işbirliği yapmak ve ilişkilerin geleceğini ülkelerinin ve bölgenin siyasi istikrarına göre ayarlamak istiyorlar. Şeyh Naim Kasım şu vurguda da bulundu. İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmada yaşananlar bölgedeki yaklaşımı değiştirdi ve İsrail yeniden herkesin gerçek düşmanı oldu. İsrail ile mücadeleye ve bu rejimin içinde bulunduğu kötü durumu ve direniş ekseninin zaferleri ve İsrail'in yenilgisine karşı Filistin mücahit milleti ve Yemen, Suriye ve diğer bölgelerde çözümlerin başlamasına ve direnişin gücünün artmasına tanık olmamızın nedeni budur.
İran'ın batısında yer alan Musyan ve Deşt-i Abbas bölgesinin mahkeme başkanı, büyük miktarda silah ve savaş mühimmatı bulunduğunu duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın batısındaki Musyan ve Deşt-i Abbas mahkeme başkanı Eynullah Niyazifer, şunları söyledi. Dehloran sınır alayının teyakkuzunda Musyan ve Deşt-i Abbas bölgelerinde 11.395 mermi, 60 bel tabancası, 10 Kalaşnikov ve 120 şarjörden oluşan büyük bir silah ve mühimmat sevkiyatı ele geçirildi. Niyazifer bu konuda bir sanık hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındığına dikkat çekerek, Dehloran sınır alayı, güvenlik ve kolluk güçlerinin teyakkuzu ve yargının kararlı tavrı ile bölgede silah kaçakçılığına geçit vermeyeceğiz diye kaydetti.
İran'ın Sistan ve Belucistan polis komutanı, polisle kaçakçılar arasında silahlı çatışma çıktığını ve ülkenin güneydoğu ilinde 2 ton 50 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Dostali Celilyan, İran polis güçlerinin bu ağır yükü sınır bölgelerinden ülkenin içlerine silahlı bir şekilde ve hızlı araçlarıyla taşımayı planlayan bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesini tespit ettiğini duyurdu. Tuğgeneral Celilyan şunları da ekledi. İran polisi bu silahlı çete üyelerinin hareketlerini sürekli izleyerek Haş ve Zahedan şehirlerinin dağlık bölgelerinde 4 araçla uyuşturucu taşıyan kaçakçıları tespit etti. Kaçakçılar İran polis güçleri tarafından pusuya düşürüldü. Araçlardan biri memurlara ateş açtı ancak polisin kararlı bir tepkisi ve ağır ateşi ile karşılaştı. Tuğgeneral Celilyan 4 araca el konulduğunu, 5 kaçakçının tutuklandığını ve 2 silah ve ilgili mühimmatın ele geçirildiğini, diğer 2 kaçakçının da firar ettiğini ve yakalanmalarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Tahran'dan sabah haberimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalara ilişkin, yarın inşallah ateşkes olacak, yarın hava sahası açıldıktan sonra hazırlıklarımızı yaptık, dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Manavgat yangınında olduğu gibi deprem bölgesinde de evleri en kısa sürede yapacaklarını söyledi. Sudan'daki ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalara ilişkinde değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, iki tarafta bizim kardeşimiz. Neden burada taraf tutalım? Her iki tarafla da çatışmayı durdurmak için görüşüyoruz. Cumhurbaşkanı vekili ile de hızlı destek kuvvetleri komutanı ile de görüşüyoruz savaşı durdurmak için. Biraz önce bir açıklama yaptılar. İnşallah bu sefer yarın tutulacak. Çünkü yarın Arife, ertesi gün bayram. Vatandaşlarımızı da çağrımız var. Oradaki vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Oldukları yerlerde ateşkes garanti alınıncaya kadar kalsınlar. Yeme, içme ve ihtiyaçları varsa büyükelçiliğimize bildirsinler. Farklı yöntemlerle götüreceğiz. Yarın inşallah ateşkes olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra hazırlıklarımızı yaptık. Dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz diye konuştu.
Fatih'te Topkapı Sosyal Tesislerinde gençlerle sahur yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı'nın tüm dünyanın üzerine yağmur gibi, kar gibi kültür ve alışkanlıklar empoze etmeye çalıştığını, bunu kendi adına bir ekonomi haline getirip hem para kazandığını hem de bir misyon olarak dünyada tek tip insan oluşturmaya çalıştığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Avrupa diye bir şey yoktur. Kafanızda büyütmeyin, Amerika vardır. Avrupa Amerika'nın konvoyundaki Katar'dır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir diyen Soylu, Avrupalı liderlerin sürekli itibarsızlaştığını, nüfuzun yaşlandığını, ekonomik üretiminde zorlandığını ve zorlanmaya devam edeceklerini öne sürdü. Soylu, Amerika'nın sürekli itibar kaybetmeye devam ettiğini ve bütün dünyanın Amerika'dan nefret ettiğini, Avrupa'nın da Amerika'nın Afrika'daki maşası olduğunu, Afrika'daki bütün devletlerin kendilerini sömüren devletlerden nefret ettiklerini ve yerel dillerine döndüklerini kaydetti.
Haber kaynakları çarşamba gecesi Filistin Direniş Güçleri'nin Nablus'un güneyinde yerleşimcileri taşıyan bir otobüsü vurduğunu bildirdi. İran Press Haber Ajansı'na göre İbrani kaynaklar, yerleşimcileri taşıyan bir otobüsün Nablus'un güneyinde bulunan Zatare kontrol noktası yakınında vurulduğunu bildirdi. Habere göre işgalci rejim güçleri çatışmanın ardından Nablus kenti çevresindeki kontrol noktalarını kapattı. Olayla ilgili ayrıntı, detay yayınlanmadı. Operasyonda Siyonist rejim medyasının daha önce rejimin güvenlik ve askeri kurumlarının gerginliklerin Gazze şeridinden sonra işgal altındaki toprakların diğer bölgelerini ve kuzeye doğru genişleyerek artması hakkındaki korku ve tahminlerini bildirdiği bir sırada gerçekleşti.
Haber kaynakları Perşembe sabahı Sana'da bir iş insanının yardım dağıtım noktasının önündeki kalabalık nedeniyle 78 kişinin öldüğünü bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre Yemen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Acri, bazı iş insanlarının İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde olmadan rastgele para dağıtması sonucunda maalesef onlarca kişi öldü ve yaralandı dedi. Olay sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı, 13'ünün durumunun ağır olduğu söyleniyor. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat da bu olayı araştırmak için İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, İstihbarat, Yargı ve Savcılıktan oluşan bir komite kurulması talimatını verdi. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, yaşananların nedenlerinin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yetkililerinin farklı açıklamaları ve ateşkesin ihlali üzerine Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tepki gösterdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dimitri Peskov geçen salı günü Bakü ve Erivan yetkililerinin açıklamalarına ve ateşkesin ihlaline cevaben dün Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmalar Dağlık Karabağ'daki durumu çözümü için tek gerçek dayanaktır ve Rusya tüm hükümlerin uygulanmasına yönelik ilerlemeyi tartışmasız ve herkes için gerekli görmektedir dedi. Dimitri Peskov ayrıca Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın gerginliğin azalmasına yol açabilecek ve üçlü anlaşmaların uygulanmasında daha fazla ilerlemeye yardımcı olabilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerginliğin devam etmesinde Rus barış güçleri geçtiğimiz salı günü bu iki ülke arasındaki sınır bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da bu bağlamda yayımladığı bildiride Laçin-Nahçıvan güzergahı bölgesindeki Askran bölgesinde iki kez ateşkesin ihlal edildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında İstanbul'daki Müşterek Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin gemi denetimlerinde Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin eylemleri nedeniyle sorun yaşandığını duyurdu. Reuters'in raporuna göre sırada bekleyen gemi sahiplerinden daha hızlı kayıt ve denetim işlemleri için rüşvet alındığına dikkat çeken Zaharova, bu koşullar altında kontrollerde düzeni bir şekilde geri getirmenin tek yolunun şeffaf sıra yönetimi sistemi olduğuna vurgu yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin dünya düzeni değiştirmeyi vurgusuyla ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 4 Nisan günü İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle yaptığı görüşmede önemli konulara değindi. Bu konulardan biri dünya düzeninin değişmesiydi. İslam İnkılabı rehberi dünya düzeninde değişim gerçeğini dikkate alarak İran'ın bu alanda seçkin konuma sahip olabileceğini belirtiyor. Tabii ki bu konu İran İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu seçkin özellikleriyle mümkün. Bu bağlamdaki İran'ın ilk önemli özelliği genç, bilge ve çok yetenekli bir genç nüfusa sahip olmasıdır. Bu özellik aslında her ülkenin ilerleme motor gücü sayılıyor. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyuruyor. Biz çok iyi bir insan gücüne sahibiz. Yani İranlı gencin zeka ve yeteneği dünya zeka ve yetenek ortalamasından daha fazladır. Bu var. Biz bugün 60'lı ve 70'li gençlerin zeka ve yetenek bereketlerini gözlerimiz önünde görüyoruz. Şimdi gençler ve bilimin çeşitli alanlarında, teknolojinin çeşitli bölümlerinde yenilikler yapanlar, çeşitli alanlarda, ilmin çeşitli alanlarda, bazı bölümlerde ülkeyi dünyanın ilk 4 veya 5. ülkesi yapıyorlar. İşte 60'lı ve 70'li ve benzeri yıllarda doğanlar bugün başardılar. İran'ın ikinci ve seçkin özelliği eşsiz doğal kaynaklarındaki çeşitliliğidir. İran petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünyanın ilk ülkeleri arasında yer almasının yanı sıra diğer maden kaynakları açısından da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılıyor. Ayetullah Hamenei bu bağlamda da şöyle buyurdu. İkinci imtiyaz doğanın güçleri, ülkenin doğası. Biz ülkede kaynaklara sahibiz ki dünyanın en ender doğa çeşitlilikleri arasında yer alıyor. Sanayi için gerekli bazı temel metallerde biz kendimiz dünya nüfusunun %1'iyiz ama ülkemizdeki bu birkaç metal dünya rezervinin %4'ü, %5'i. Bu da kendi halkımızın büyüklüğünden daha fazla doğal kaynağa sahip olduğumuz anlamındadır. Şimdi ben metalleri söyledim. Bitkiler de aynıdır. Bitkisel ilaçlar da aynıdır. Madenler de aynıdır. Bu açıdan biz çok zenginiz. Ben madenler konusunda ne kadar vurgu yaptım.
İran'ın üçüncü seçkin özelliği doğu ve batı ve kuzey ve güney dört yolunda bunun coğrafi konumudur ve bu açıdan seçkin ve hatta kendine has bir konumdadır. Ve bu meselede bazı batılı siyasi bilimler uzmanları ve bilim insanlarının İran'dan dünya kıblesi olarak söz etmesine sebep olmuştur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda da şöyle buyurdu. Coğrafi konum açısından biz doğu ve batı ve kuzey ve güney bağlantı dört yolu üzerindeyiz. Dünya haritasına bakınız. Biz hassas bir noktadayız. Batı ve doğu bizden geçebilirler. Kuzey ve güney ve bizden geçebilirler. Biz dünyada çok ileri ve iyi bir transit geçişi olabiliriz. İran'ın dördüncü seçkin özelliği sahip olduğu siyasi nizam yani İslam Cumhuriyeti'dir. Zira cumhuriyetçilik ve İslamcılık gibi iki bileşeni başarılı bir tecrübe olarak birleştirdi ve halkın irade ve isteğine dayalı ve aynı zamanda İslam ve İslami kurallar çerçevesinde bir siyasi nizam kurdu. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyuruyor. Tüm bu imtiyazlardan daha da önemlisi bizim hükümet ve uygarlık mantığımız olan İslam Cumhuriyeti'nin kendisidir. Biz Cumhuriyet ve İslam arasında toplandık. Halkın varlığı ve halkın oyları ve ilahi emirler arasında toplandık. Bu ikisini birleştirmek kolay bir iş değildir. Fakat biz bu işi Allah'ın izniyle yaptık. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu alanlarda kusurumuz olmadığını asla iddia etmiyorum. Hayır, kusurlarımız var ama söz, mantık, dünyada yeni bir mantık. Böylece İslam İnkılabı rehberi açısından İran'ın yeni dünya düzenindeki rolü söz konusu dört sebepten dolayı gerçekleşebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz seçim öncesi Türkiye'de ekonomik krizle ilgili. Türkiye'de çok önemli olan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine bir aydan az bir süre kala devlet kurumları ülkedeki ekonomik krizin yoğunlaşmasıyla ilgili yeni raporlar yayımlanıyor. Bu bağlamda Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK bu yılın ilk 3 ayında ülke halkının bankalara olan borçlarında geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat artış olduğunu açıkladı. BDDK verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde halkın bankalara olan borcu 1,8 trilyon lirayı geçti. Ayrıca artan enflasyon halkın yaşam maliyetinin ve geçim kaynaklarının dramatik bir şekilde artması ve toplumun farklı kesimlerinin satın alma gücünün zayıflaması, halkın bankalara en yüksek faizi ödemesi, döviz kurunda görülmemiş artış, kamu ve özel sektörün büyük dış borçlarının ağır yükü son 5 yılda Türk halkının başını ağır şekilde ağrıtıyor. Görünen o ki Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ekonomik reform ve insanların hayatlarını iyileştirmeye yönelik bir planı yok. Aynı zamanda şunu da söylemek gerekir. Bankalar en çok karı halktan talep ediyor ve uygulamada Türkiye'de şartlar öyle değişti ki halk sürekli kaybediyor ve Türk bankaları kar ediyor. Açıkçası bu koşullar Türk halkının ve seçmeninin beklentilerini karşılamıyor. Bu durumda Türkiye'nin ekonomi uzmanları, kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyon oranına, ulusal paranın değer kaybetmesini, fiyatların aşırı yükselmesini ve işsizlik oranındaki artışa göre artmamasının insanların bankalardan kredi almaya ve onları gelirlerinden fazla kullanmaya iten en önemli sebepler olduğunu vurguluyorlar. Erdoğan hükümetinde eski Hazine ve Maliye Bakanı olan ve hali hazırda Deva Partisi Başkanı olarak altılı masada yer alan Ali Babacan, 1 kilo soğanın fiyatının 30 liraya ulaştığı, en hassas mercilerin beceriksizliklerin elinde olduğu bir ülkede halkın oyu referandum hükmündedir ve kararı belirleyici olacaktır, diyor.
Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre %0,2 artışla %10'a çıktı. Buna ilaveten Türkiye'nin döviz rezervlerinin azalması da sorunları yoğunlaştırıyor. Zira Türkiye'nin döviz rezervlerinin azalması ekonomik istikrarsızlığın ve bu ülkede enflasyon oranının artmasının ve ulusal para biriminin değerinin düşmesinin nedenlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre ülkenin döviz rezervleri ve bu yılın 31 Mart'ta sona eren haftasında 1 milyar 89 milyar milyon dolar azalarak 70 milyar 247 milyon dolara geriledi. Bu durumda bizzat Erdoğan Türk seçmenden kendisine ve iktidardaki AKP'ye güvenmeye devam etmelerini istiyor ve 14 Mayıs'ta tekrar seçilmesi durumunda gelecek 5 yılda ülkenin ekonomisi ve iş ve affedersiniz dış siyasetini ilk 10 yıllık iktidarı dönemine dönüştürebileceğini iddia ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31 Ferverdin 1402 Hicri Kamer'i 29 Ramazan 1444 ve Miladi 20 Nisan 2023 Perşembe. 36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 31 Fevverdin 1366'da İran'da Müslüman düşünür ve Kur'an müfessiri Üstad Muhammed Taki Şeriatı 80 yaşında vefat etti. Hicri Şems'i 1286'da Sebzivaran Mezinan köyünde dünyaya gelen şeriatı ilk öğrenimini bitirdikten sonra Kusan Meşir kentine giderek İslami ilimler konusunda geniş araştırmalarda bulundu ve kısa bir süre sonra İslami faaliyetlere ve yeni kültür ve marif alanında çalışmalarına başladı. Üstad Şeriatı Meşir kentinde İslami gerçeklerin yayın müessesesini kurdu ve orada Kur'an tefsiri alanında konuşmalar yaptı. Ömrünün bereketli yaşamının ilahi emirler ve yasalların ihyasında geniş faaliyetlere ayırdı. Kutsal Meşret'te Şeyh Haşim Kazmini, Edip Neşaburi, Şeyh Kazım Damgani ve Mirza Ahmet Müderris gibi hocalardan dersler öğrendi. Üstad Şeriatı sosyal faaliyetleri Hicri Şems'i 1311'de İbni Yemin Mektebi'nde kültür ve sorumluluk nezaretine girip orada öğretmenlik yapması ile başladı. Hicri Şems'i 1320'den itibaren İran'ın müttefikler tarafından işgali ve Tude Partisi faaliyetlerinin genişlemesiyle birlikte Horasan'da tek başına fikri sapmalara ve İslamlaşmaya karşı başlatılan hareketlere karşı savaştı. Hicri Şems'i 1323'te aktif olarak siyasetten yer alan Üstad daha sonra Tahran Hidayet Camii'nde Ayetullah Talegani'nin yerine Kur'an tefsiri yaptı. İrşad Hüseyiniyesi'nin koruması ile ve Üstad Mütahari'nin daveti üzerine orada 4 yıl ders vererek konuşmalar yaptı. Bu önde gelen şahsiyetten Yeni Tefsir, Hilafet ve Velayet kitabı, Necu Bela ve Ali'de İmamet gibi değerli eserlerine değinebiliriz. Bu önde gelen alim Hicri Şems'i 31 Fevverdin 1366'da 80 yaşında ve oğlu Üstad Doktor Ali Şeriatı'nın Londra'da ölümünden 10 yıl sonra vefat etti ve Kutsal Meşhed'de İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nde toprağa verildi. ...79 yıl önce bugün Hicri Şems'i 31 Fevverdin 1323'te önde gelen fakih ve edip Ağa Necafi Kuşhane vefat etti. Ağa Necafi Kuşhane lakaplı Seyyid Muhammed Hasan bin Seyyid Muhammed Hicri Şems'i 1256'da Horasan ilindeki Kuşhane'a bağlı Hosreviye köyünde dünyaya geldi. 30 yaşında iştihat makamına ulaşan Kuşhane, Necef-i Eşref'te 20 yıl kaldıktan sonra doğduğu kente geri döndü. ...221 yıl önce bugün 20 Nisan 1802'de Hicaz Babilleri Mukaddes Kerbela'ya saldırdılar ve yüzlerce Şii Müslümanı şehit ettiler. Babillerin Hicaz'da güç kazanmaları ardından onlarla Müslümanlar özellikle Şiiler arasındaki çatışmalar vuku buldu ki Babillerin Necef ve Kerbela'ya saldırıları buna bir örnek sayılır. Necef ve Kerbela'nın Şii Müslümanlar için iki önemli ziyaretgah sayılıp onların büyük saygı duydukları iki kutsal kent olması Babillerin bu iki kente saldırmalarına neden olmuştur. Onlar Kabira'daki 2000'den fazla Şii'yi şehit ettiler. Vabiler Suudi rejiminin iktidara geçmesi ardından Şiilere karşı eylemlerini artırdılar ve Baki mezarlığındaki Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyti'nin melekuti türbelerini küstahça tahrip ettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ekonomistler değerlendirdiği kur korkusu büyüyor.
Yeni Asya.
Barış ve huzur için adalet şart.
Yeni Çağ.
Erdoğan ve Hulusi Akar propaganda çadırları kuruyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 18 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde 15-20 partili meclis geliyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Siyasi tarihimizin geleneğidir. Genel seçimlerden sonra meclise kaç parti girdiyse dönem sonuna kadar iki katı parti Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında yerini almıştır. Meclis doğurgandır. 3-4 yılda parti sayısını katlar. 28. dönem daha farklı geliyor. Şimdiden görünen, daha ilk günlerden itibaren 15 parti adına konuşma isteyen olacak. Cumhur İttifakı bir yıldır altı birbirine benzemez diye başladı, yamalı bohça ile bitirdi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son anda yapılan pazarlıklara dayalı ittifak genişlemesi, Erdoğan'ın kaybetme korkusundan başka bir gerekçeye dayanmıyordu. Bu durum AK Parti'nin reklam filmine de yansımış. Reklam vazgeçmeyin temeline oturuyor. Biraz imdat bizi bırakmayın der gibi. CHP ve seçmeni AKP iktidarları karşısında demokrasinin, çok partili parlamenter yapının kendisini koruyabilmesi, güçlü durabilmesi için hayli çaba harcadı. Sadece iki partinin meclise girdiği 2002 seçimlerinden sonra 2007'de MHP'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması için pek çok CHP'li aile şu sözü benimsedi. Oylardan birini MHP'ye verelim. 2011 seçimlerinde ise HDP'nin barajı geçmesi için benzer eğilim pek çok yerde öne çıktı. 2018'de ise İYİ Parti'ye kurulan seçim dışı tutma tuzağını bozan yeni CHP oldu. Geldik 2023'e. CHP bu kez tek tek değil, basketbol takımı kuracak kadar partiyi de parlamentoya taşıyor. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının sadece bu ittifaktan değil, şahsı Mersi'ye hayır diyen partilerden de oy alacağı dikkate alınırsa yeni dönemin büyük bir yönetim başarısı gerektirdiği açık. Meclisin çok partili yapısından Türkiye'nin temel sorunları da doğal olarak payını alacak. Çözüm önerilerini birleştirmek kolay olmayacak. Erdoğan geçen hafta sonu Diyarbakır'da bölgeye mesajlarını verirken HDP'yi sapkın ilan etti. Oysa çok değil, 2 yıl önce 9 Temmuz 2021'de Diyarbakır'a giden Erdoğan ilk sözlerinden biri şu olmuştu. Çözüm sürecini biz sonlandırmadık. Erdoğan masayı kim devirdi tartışmasına gönderme yapıyordu. Şu aşamada görünen en az 15 partili meclis, bir yıl sonra 20 partiye de çıkabilir. Şimdiden bunun izleri görülüyor. Siyasi partiler genel olarak mevcut ekonomik sorunları çözme vaatlerine dayalı olarak propaganda yapıyorlar. Saray gerçek saklanamaz hale geldiği için şu şarkıyı söylüyor. Ben bozdum, yine ben yaparım.
Tahran Radyosu.
Elif Çakır 18 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan ekonomi iyi mi kötü mü henüz karar veremedi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Erdoğan yaptığı geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir referansıyla yeniden seçilirse ekonomik sıkıntıları çözeceği sözünü veriyor. Erdoğan bugünkü sıkıntıların çözüm adresi yine biziz diyor. Nedir o sıkıntılar diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Türk İş Araştırması'nın 2023 Mart ayı sonucuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli bir şekilde beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcamasının tutarı, açlık sınırı 9.591,13 TL. Konut, giyim, ulaşım, yakıt, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar eklendiğinde yoksulluk sınırı bu rakam 31.241,48 TL oluyor. 4 kişilik bir ailenin bugün geçinebilmesi için 31 bin liraya ihtiyacı var. Türk İş 4 ay önce açlık sınırını 8.782 lira, yoksulluk sınırını 30.379 TL olarak açıklamıştı. Bir yıl önce 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 4.131 TL, yoksulluk sınırı 14.288 liraydı. Bu durumda 4 kişilik bir ailede ancak herkes çalıştığında o aile yoksul sınıfından çıkabiliyor. 4 kişilik bir ailede herkes çalışmak istediğinde iş bulma imkanı var mı? Yok. Çünkü ülkemizde her 3 kişiden biri işsiz durumda. İş bulamıyor çünkü iş imkanı yok. Erdoğan bugün seçim meydanlarında 21 yıldır ülkeyi aralıksız yöneten bir lider değildi, muhalefet partisinin lideri olarak konuşsaydı bugünkü sıkıntıların neler olduğunu başlık başlık sayardı. Meydanları inletirdi, patates, soğan çuvallarıyla miting yapar, hayat pahalılığının müsebbiplerini yuhlatırdı. Erdoğan muhalefet partisi lideri olsaydı bugün miting meydanlarında gündeminde enflasyon olurdu, gittikçe büyüyen cari açık olurdu, Merkez Bankası'nın tüketilen rezervleri olurdu, ihale yolsuzlukları olurdu, devlet kurumlarının nasıl çökertildiğini anlatırdı, kamu kurumlarının eşe dosta nasıl dağıtıldığını anlatırdı, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları anlatırdı. Erdoğan bunların hepsini biliyor ama hiçbirini anlatmıyor. Sorunları yine biz çözeriz diyor. Niye yine? Bu hale getirmeseydi, ülkeyi, bugün ülkemiz bu halde hiç olmasaydı olmaz mıydı? Niye bu ülke bu hale geldi anlatmıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz günü kabinesini açıklarken, yeni sistemle birlikte artık ne bizim ne de bizden sonra gelecek cumhurbaşkanlığının yürütme görevi konusunda öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır demişti. Ve ekonominin sorumlusunun artık bizzat kendisi olduğunu söylemişti. Erdoğan, yine biz çözeriz demeden önce, ülke bu hale nasıl geldi, hayat niye bu kadar pahalı, vatandaşın kuru soğana nasıl muhtaç hale getirdiğini anlatması gerekiyor.
Faruk Çakır 18 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde Ekonomi ve Akademi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD ve Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD işbirliğinde hazırlanan Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı raporunda Türkiye'yi idare edenlerin dikkate alması gereken teklif ve tavsiyeler var. TÜSİAD ve TÜBİSAD ortak açıklamasına göre raporda Türkiye'ye yüksek teknoloji atılımı sağlayacak tüm kaldıraçlar için mevcutta atılan adımlara ilave olarak ele alınması önemli değerlendirilen eylemlere yönelik 18 eylem çağrısına yer verilmiş diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, geleceğin ekonomisi, teknoloji ve dijitalleşme ile şekilleniyor. Rekabet kuralları yeniden yazılırken yarının ekonomisine hazırlıklı olmalıyız. TÜSİAD olarak biz bu çerçevede teknolojiyi ve dijitalleşmeyi çalışmalarımızın önemli taşıyıcı kolonlarından birisi yaptık ifadelerini kullanmış. Bilim ve teknolojik ilerlemeyi temel alacak adımları atacak bir seferberlik içine girilmesi gerektiğine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Turan şunları da söylemiş. Paylaştığımız raporumuzda da Türkiye'nin yüksek teknolojiyle hayata geçirebileceği potansiyeli ve bu hedef için kritik gördüğümüz eylem çağrımızı sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'yi her bölgesiyle bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline getirmeliyiz. Dijital dönüşümü hızlandırmak için mevcut durumda özel sektör ve kamu önemli adımlar atıyor. Bu alanda başarılı olabilmek için üst seviyede sahipliğe ve koordineli bir yaklaşımla hareket etmeye ihtiyaç var. kamu, özel sektör ve akademi işbirliğine gerekli çalışmaların yapılması çok önemli. Özel sektörü yönlendirebilecek kamu politikalarını ve destekleri ortak akılla bütüncül bir şekilde yeniden kurgulamalıyız. Yüksek teknolojiye ulaşmak Türkiye'nin seneler önce ilan ettiği hedefler arasındadır. Bu yolda mutlaka çalışmalar yapılıyor ancak bunları yeterli görmek mümkün değil. Çünkü ülkemiz yeni imkanlara kavuşurken başka ülkeler yerinde saymıyor ki. Bizden çok önce bu yola çıkan ülkeler hızlı yürüyüşlerini sürdürüyor. Bu bakımdan biz çok daha fazla çalışmalıyız ki onları yolda yetişebilelim. Bunun için önemli mesele kamu, özel sektör ve akademi işbirliğinde gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Her ne kadar bu çalışmaların yapıldığı söylense de bunları yeterli görmek mümkün değil. Değil meslek liseleri, neredeyse üniversiteler bile bu çalışmaların içine yeteri kadar girebilmiş değildir. Oysa olması gereken bütün eğitim sisteminin ticaret ve sanayi sektörüyle mümkün olduğu kadar iç içe olmasıdır. Evet, meslek liselerinde bu çalışmalar kısmen yapılsa da bu okullarda çalışan eğitimciler bile bunun yeterli olmadığını ifade ediyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, Telqa Saade ve Telqa Naim, Ramazan Kerim. رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
دوست ديارنا
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız Dost Diyarında adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Ramazan bayramının arifesinde tüm Müslümanların savaş ve fitne ateşinden kurtulması için dua ediyoruz. Ve şu mazlum insanlara yardım etmek için Yüce Allah'tan topraklarına barış ve huzurun geri gelmesini ve tüm İslam ümmeti için dünyanın neresinde olursa olsun iyi ve aydın bir gelecek niyaz ediyoruz.
Evet, mübarek Ramazan ayının gündüzleri ve geceleri bir bir geldi geçti. Şimdi bu değerli ayın son gününü idrak ediyoruz. Biraz sonra Ramazan ayı bir kez daha bizlerle veda edecek. Yerin halkını dua ve tevbe ipiyle göklere bağlayan Ramazan ayı şimdi aramızdan ayrılmak istiyor. Bir ay boyunca maneviyat ıtrını üzerimize saçan aziz bir misafirimizin ayrılma vakti bir kez daha geldi. Böylece bizi bir kez daha yeniden buluşma hasretiyle yalnız bırakacaktır. Seneye bu nurani anların bir kez daha idrak edip edemeyeceğimizi bilemiyoruz. Ramazan ayı geldiğinde ne kadar bu saatlere, günlere ve gecelere muhtaç olduğumuzu anlamıştık. Mübarek Ramazan ayı, ahlaki ve manevi değerlere daha çok özen göstermemiz ve iman ve maneviyat ve Allah katına yakınlaşmakla hayat daha güzelleştiğini ve ayrı bir renge büründüğünü anlamamız için bir ikazdı. Ramazan sınıfında olumlu olumsuz davranışlarımızı gözden geçirme fırsatını bulduk. Salih ameller, namaz, dua, infak, iyi sıfatlara bürünmek, rezilliklerden uzak durmak, her biri Allah katına yakınlaşma aracıydı. Bu yakınlaşma bir ay alıştırma ve çaba ile oruç tutan insanlar için faydalı oldu. Şimdi önemli olan nokta bu ayın olumlu getirilerini yaşamımızda ne kadar koruyabileceğimizdir.
Biz de mübarek Ramazan bayramının arifesinde tüm Müslümanların savaş ve fitne ateşinden kurtulması için dua ediyoruz. Ve şu mazlum insanlara yardım etmek için Yüce Allah'tan topraklarına barış ve huzurun geri gelmesini ve tüm İslam ümmeti için dünyanın neresinde olursa olsun iyi ve aydın bir gelecek niyaz ediyoruz. Şimdi Ramazan ayının son saatlerinde Yüce Allah'ın affı ve mağfiretine sığınarak hep birlikte İmam Seccad'dan güzel bir duaya kulak veriyoruz. Bu dua Sayfe-i Seccadiye'nin 45. duasının bir bölümüdür.
Biz ona Ramazan'a veda ediyoruz. Ayrılığı bize ağır ve zor olan ve gitmesi bizi üzen biriyle veda ediyoruz. Selam olsun sana ey Allah'ın en büyük ayı. Selam olsun sana ey değerli dost ki senin yanında kalplerimiz yumuşadı ve mihriban oldu ve günahlarımız senin bereketinle azaldı. Selam olsun sana ey bizimle birlikteyken en değerli anlardın. Selam olsun sana ki iyiliğin ve bereketinle bize geldin. Ey Yüce Rabbim, ömrümüzün gelecek Ramazan ayına kadar ulaştır ve bizi bu aya ulaştırdığından şayeste olduğun ibadetleri yapmamız için bize yardım et.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Programımızın son bölümünü Fecr suresinin 27. ile 30. ayetleriyle süslemeye karar verdik. Ayetler şöyle buyurmakta.
Allah'a emanet.
Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir.
Bu ayetler mutmainne nefse hitap ederek başlıyor. Nefsi mutmainne, Rabbini anarak ve severek huzura kavuşan ve Rabbinin ona beğendiğine razı olan nefistir. Nefsi mutmainne, sahibi kendini hiçbir yarar veya zararın maliki olarak görmeyen ve dünyayı ve içindeki her şeyi ahiret için bir hazırlık bilen kimsedir. Ve sonuçta ne nimetler ve güç onu küfür ve isyana sürükler, ne de yoksulluk nankörlüğüne ve küfre sapmasına vesile olur. Ve her durumda kulluk görevini yerine getirir ve doğru yoldan ayrılmaz ve bu yolda direnmeye devam eder.
İşte bu noktada Yüce Allah da bu gibi insanları Rablerine dönmeye davet eder. Bu davet karşı tarafın rızası ile beraberdir. Ey nefsi mütmainni! Rabbin senden razı olduğu halde Rabbine geri dön. Burada razı olmanın ifade edilmesi, onun Yüce Allah'ın vaat ettiği her türlü mükafatın düşünüldüğünden daha fazla hakikat olduğunu anlaması içindir. Nitekim Allahu Teala ondan razı ve hoşnut olduğu bir sırada fazl ve rahmeti ona gelmiştir. Böyle bir kul, o sıfatları ve ilahi rızayı tam olarak kazandığı ve tam teslimiyetle aslında her şeyi mabutta gören kulluk hakikatini idrak etmiş ve Yüce Allah'ın has kulları arasına yerleşmiştir ve hiç kuşkusuz cennetten başka bir yer onun için düşünülemez. İşte bu durumda Yüce Allah tarafından saygı ile muhatap alınır. Madem ben senden razıyım, o zaman bana gel ve benim cennetime yerleş. Burada benim kullarım tabiri öyle bir lütuf ve safadan yararlanır ki, kul bu kelamı duymak için canını bile vermeye hazırdır. Nitekim benim cennetim tabirinden de büyük mutluluk duyar.
Hoca Abdullah Ensari bu ayetin altında edebi ve irfani tefsirinde şöyle yazıyor. Ne mutlu bu kafesin kırıldığı ve burada kalanın geri çağrıldığı güne ve ilahi kata yakın olanların yolundan bu fani dünyanın yolu yordamı kaldırılan ve insan kılığına giren şeytanın kovulduğu ve yüzün padişahlık çehresi kendini gösterdiği ve Allah'ın düşmanı dosttan ayrıldığı güne.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Tahran Radyosu.
Evet, dünya Müslümanları bir ay ibadet ve manevi çabanın ardından Ramazan bayramına ulaşıyor. Yeniden Müslümanların evini ayrı bir hava ve manevi bir atmosfer sarıyor. Oruç tutan Müslümanlar büyük bir şenliğe ve ziyafete hazırlanıyor. Özel tatlılar yapılıyor. Bu gelenek birçok İslam ülkesinde yaygın olan bir gelenektir. Bugün de insanlar muhteşem Ramazan bayramı namazını kıldıktan sonra karşılıklı ziyaretlere gidiyor ve türlü meyveler ve özel tatlılar, hurma, çay ve kahve ile birbirlerini ağırlıyor.
Ramazan bayramı misafirliğinde tüketilen en önemli besin maddelerinden biri tatlılardır. Tatlı tüketimi Ramazan bayramı ziyaretlerinde çok yaygın bir adettir. Ama maalesef tatlı tüketilmesin diye aşırıya kaçmak insan sağlığına büyük zararlar veriyor. Bu zararlardan biri tansiyonun ve kan şekeri ve yağ oranının yükselmesidir ve sonuçta kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Obezite ve beraberinde getirdiği sıkıntılar da tatlıların aşırı tüketilmesinin diğer zararlarıdır. Bu yüzden Ramazan bayramı ziyaretlerinde ve genelde yaşamımızın tüm anlarında tatlılar aşırı tüketilmemeye özen göstermeliyiz.
Bundan başka Ramazan bayramında kuru yemişlerin de fazla tüketilmemesi tavsiye edilir. Özellikle tuzlu kuru yemişler tansiyonu yüksek olan veya kalp ve damar hastalıkları olan insanlar için büyük sorunlara neden olabilir. Kuşkusuz az tuzlu kuru yemişleri az miktarda tüketmek kadınlar, çocuklar ve gençler için özellikle demir ve manyezyum mineralleri karşılama bakımından faydalıdır. Tabi dengeli tüketmek kaydıyla. Beslenme uzmanı Dr. Ali Rıza Cihanlı'ya şöyle diyor. Bir ay imsak ve gün boyunca yemek yememek sindirim sistemini bu şartlara alıştırıyor. Bu yüzden mübarek Ramazan ayından sonra ilk günde birden mideye bol yiyeceklerle yüklenmemek gerekir. Bu durum sindirim sistemine zaman verir ve bazen insanı uzun süre rahatsız edebilir.
Doktor Cihania şöyle devam ediyor. Kahvaltı uygun oranda tüketilmeli. Öğle yemeği fazla yağlı olmamalı ve makul düzeyde tüketilmeli. Akşam yemeği için hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Unutmamak gerekir ki bir ay boyunca oruç tutan insanın bedeni metabolizmasını bu şartlara uyumlu hale getirir ve bu yüzden vücudun enerji tüketimi büyük oranda azalır. Buna göre mübarek Ramazan ayından sonraki ilk günlerde aşırı yemekten kaçınmak ve böylece Ramazan bayramının manevi bereketlerinden yararlanmak gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Dost Diyarında adlı programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Değerli dinleyiciler, Ramazan bayramında yapmış olduğunuz duaların ve ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Tegabun suresinin tilaveti ve ayetlerinin meal ve yorumlarına devam edeceğiz. Sohbetimizi bu mübarek surenin 13 ve 14. ayetlerinin tilavetiyle başlamak istiyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Geçen programımızın son ayetinde Allah ve onun Resulüne itaat edilmeye işaret edilmişti. Bu ayetlerde ise şöyle belirtiliyor. Bazen eş ve çocuklar Allah emirlerinin yerine getirilmesini engelliyorlar ve kendi rahatlıkları için savaş cephesinde hazır bulunmaya ve ülkeden hicret etmeye izin vermiyorlar veya muhtaçlara yardım ve maldan infak etmeyi engelliyorlar. Bu durumlarda benzer isteklere aldırış etmemeli ve görevi layıkıyla yerine getirmek gerekir. Tabii ki eş ve çocukların yersiz isteklerini kabul etmemek, aile üyeleri arasında kin ve küsmeye sebep olmamalıdır. Hatta pişmanlık durumlarında veya özür dilendiğinde onların hataları görmezlikten gelinerek ondan geçmek gerekir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Gerçek imanın işareti yegane ve eşsiz Allah'a tevekkül etmektir. Müminler her işte Allah'a tevekkül etmelidir. Aile ilişkileri, dini görevleri engellememeli. Her insan aile bireyi olmadan önce Allah'ın mahluku ve kuludur ve Allah'ın isteklerine boyun eğmelidir. İnsanın denendiği alanlardan biri aile ve evdir. Eş ve çocukların birçok istekleri vardır. Bu isteklerin yerine getirilmesi Allah'ın hükmü ve emirlerine aykırı olmadığı yere kadar mümkün ve yerine getirilmelidir. Duygular ve görevler arasında denge kurulmalıdır. Ne duygular için görev bırakılmalı ne de görevler için ailevi duyguları göz ardı etmek gerekir. Subhaneke ya la ilahe. Şimdi de Tegabun suresinin 15 ve 16. ayetlerini hep birlikte dinleyelim.
İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne vallâhu indehû ecrun azîm. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının, dinleyin itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanın elinde olan her şey onu deneme araçlarıdır. Mal ve servet sadece eş ve çocuklar için değildir. Bir kısmı da Allah yolunda infak edilmelidir. Bu konuda aile üyelerinin muhalefetinden korkmamak gerekir. Nitekim evlat da ilahi bir emanettir. Eğer İslam ve Müslümanların savunmaya ihtiyacı varsa onun savaş meydanında hazır bulunmasına engel olmamak gerekir. İnsanın kendi istekleri ve arzularına ulaşma nefsi her zaman insanı mal biriktirmede tamahkar ve infakta cimri olmaya yönlendirir. Eğer insan dikkat etmez ve kendi nefsini kontrol etmezse onu Allah dinine karşı muhalefete bile ulaştırır. Bu yüzden bu ayetler insana nefsin tehlikelerini hatırlatıyor ve Allah'ın emirlerini duyarak onları izlemeye tembihlemekle nefsin aşırı taleplerini engelliyor. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Mal ve evlada aşırı ve haddinden fazla sevgi ve bağlılık, insanın sapması ve kayması için bir ortamdır. Takva ve Allah'tan korkmanın haddi ve ölçüsü yoktur. Her yerde, her durumda Yüce Allah'a karşı çıkmaktan kaçınmak gerekir. İnsanın gerçek hayır ve saadeti Allah'ın emirlerine uymaya bağlıdır. Heva ve heveslere boyun eğmekte değil. Mal ve servete bağlılık insanı bencillik, cimrilik ve açgözlülüğe yöneldirir. Ve maldan infak etmek ise insanın kurtuluşuna sebep olur. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahme inneke Şimdi Tegabun suresinin 17 ve 18. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
İn tuqridullaha qardan hasenen yudaifu lekum ve yagfir lekum vallahu şakurun halim alimul gaybi veşşehadetil azizul hakim.
Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da görünen, alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Geçen ayetlerin devamında bu ayetler insanın bencillik ve açgözlülük gibi çirkin vasıflardan kurtulma yollarını vurgulayarak şöyle buyuruyor. İhtiyaç sahiplerine verdiklerinizi Allah'ın bilmediği ve size faydası olmadığını sanmayın. Yardım ettiğiniz ister karşılıksız olsun, ister kredi şeklinde sizin tarafınız Allah'tır. Ve sanki onu Allah'a borç vermişsiniz ve ondan geri alırsınız. Tabii ki İslam kültüründe borç vermenin mükafatı sadaka vermekten daha fazladır. Zira karşı tarafın aldığı borç veya kredi geri ödemek için çalışmasına sebep olur. Bu insan kendi ayakları üstünde durmaya ve borcunu ödemeye çalışır. Bu da o insanın hayatının değişmesine sebep olabilir. Fakat başkalarından yardım almak için avcunu herkese açan ise her zaman başkalarına bağlı kalır ve toplum üzerine bir yük olarak kalır. Genel olarak infak ve faizsiz kredi vermek olan Garzul Hesen'e muhtaç insanların çalışmalarındaki düğümü açar, uhrevi mükafatı ilaveten günahların bağışlanması ve ilahi rahmet ve lütuftan yararlanmasına sebep olur. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Allah muhtaç insanların destekçisidir ve onlara verilen her şeyi kendi hesaplıyor ve birkaç kat şeklinde geri ödüyor. Allah bizim Yaradanımız yani Halikimizdir ve bizim başkalarına verdiklerimiz O'na aittir. Ama yine de mallarını muhtaçlara bağışlayanlara teşekkür ediyor. Allah kullarına borç vermek tıpkı Allah'a borç vermek gibidir. Bu yüzden borç alan veya muhtaç olanın teşekkür etmesini beklemeyelim. Zira Allah bizzat bize teşekkür ediyor. Başkalarına gizlice yardım etmek, öyle ki başkası veya hatta bizzat muhtaç olanın kimin yardım etmesini fark etmemesi yapılan yardımı daha değerli kılar. Zira Yüce Allah tüm gizli olan şeyleri bildiğini belirtiyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de Tegabun suresinin tilavet mealini ve kısa yorumlarını gözden geçirdik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi Kürdistan'ın 11 Sünni din aleminin şehit olmasına işaretle bu din adamlarının Ramazan ayında mazlumane şehadeti Kürdistan halkının bölücü gruplardan nefret etmelerine neden olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya ve savunmasız Filistin halkına yönelik son vahşice eylemini işaretle bu saldırıları sadece kanamanın yeterli olmadığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Dehkan, Uluslararası Adalet Divanı'nın Amerika aleyhine verdiği kararın iki bölümden oluştuğunu belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Genel Sekreter Yardımcısı, bölgenin istikrara doğru ilerlediğini işaret ederek, İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın cesurca olduğunu söyledi. İran'ın batısında büyük miktarda silah ve savaş mühimmatı ele geçirilirken, güneydoğusunda da 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında ateşkes için görüştüklerini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün dünya Amerika'da nefret ediyor," dedi. Haber kaynakları, çarşamba gecesi Filistin direniş gruplarının Nablus'un güneyinde yerleşimcileri taşıyan bir otobüsü vurduğunu bildirdi. Haber kaynakları bu sabah San'a'da bir iş insanının yardım dağıtım noktasının önündeki kalabalık nedeniyle 78 kişinin öldüğünü bildirdi. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki ateşkes ihlalına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna tahıl gemilerini tescil ettirmek için rüşvet istediğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada son erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.